başlıyor. Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da RSFM'de. Bana para lazım.
İyi akşamlar Türkiye'm. Bugün 9 Şubat 2022, Çarşamba 19.30. Anlat Bana da yine karşınızdayız. Bugün ana konumuz elektrik faturaları. Bir il 300 bin hanenin elektrik alamadığı, tam 90 saat elektrik alamadığı bir il. Ve bu ildeki 300 bin abonenin tazminat alıp almayacağı konusu ve elektrik faturalarında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiği faturalarda indirim gelecek diye aktardığı indirim konusunun ne olacağını ayırdık. %50'yi aşar mı indirim bekliyoruz ama İkinci odaklanacağımız konu 1990'larda tanıştığımız yap, işlet, devret diyoruz. 2018'de İngiltere bile vazgeçti. Çoğu dünyadaki ülkede mahkemelik, tartışmalı olan yap, işlet, devret konusunu biz niye bu kadar çok sevdik? Yollar, köprüler, enerji santralleri, hastaneler hepsi yap, işlet, devret. Ama insan geçemediği yolların, geçemediği köprülerin parasını öderse ne yapar, ne eder? Çözüm ne? Ana konumuz bu. İki konuğumuz var. İkisi de çok değerli. Profesör Doktor Uğur Emek, Başkent Üniversitesi öğretim üyesi ama Devlet Planlama Teşkilatı'ndan başlayan bir yolculuk ve planlı ekonominin yol haritasını iyi bilen bir isim. Diğer isim ise Olgun Sakarya, özellikle Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi ama elektrik faturalarındaki o fahiş fiyatla acaba durum ne? Kamunun elektrik üretimindeki gücü ne? Bunu konuşacağız ama konuklarımıza hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
İyi akşamlar. Müsaade ederseniz şu siyaset gündemine kısaca bir göz atalım. Sonra birlikte sohbete başlayalım. Olur mu?
Tabii ki.
Siyaset gündemi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olamayacağına ilişkin açıklaması tartışmaları beraberinde getirdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu yanıt verdi. Akbaşoğlu, Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olmasına ilişkin hukuki bir problem olmadığını söyledi, hukuk katliamı peşinde olduklarını kamuoyuna deklare etmiş oluyorlar dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına üçüncü kez adaylığı için gerekli yasal düzenleme yapılır diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, partisinin Bahçeli'yi ciddiye almadığını söyledi. Erdoğan için aday olsun, karşıma çıksın sözleri sonrası Cumhurbaşkanlığı adaylığını mı ilan etti sorusuna da yanıt veren CHP lideri, "Bütün genel başkanlar yarışacak, hepimiz yarışacağız." dedi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. dönem adaylık tartışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Babacan, Erdoğan'ın bir kere daha Cumhurbaşkanı olmasını engelleyecek olan seçmendir dedi. Seçim günü geldiğinde vatandaşımız, artık bu senin son dönemin, müsait bir yerde iniyorsun diyecektir. Biz bunu bekliyoruz diye konuştu. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kirli para trafiği iddialarıyla gündeme gelen Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs'ta silahlı saldırıya uğradı. Falyalı saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, saldırıyı gerçekleştiren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin deniz yoluyla kaçtığı üzerinde duruluyor. Siyaset gündemi.
Ekonomi sayılar ve rakamlar yığını değil, hayatın kendisi diyoruz ve aslında konuklarla sohbete geçmeden kısaca ekonomi gündemine de bir göz atıyoruz.
Ekonomi Gündemi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Londra'da yatırımcılarla temaslarda bulundu. Toplantılar yurt dışı basınında da yer buldu. Reuters'ın haberinde adını vermeyen bir yatırımcı, mesajın çok açık olduğunu, Nebati'nin döviz kurunu sabit tutulmasını sağlayacağını söylediğini iletti. Bir başka yatırımcının da bu hafta sonu insanların elindeki altınları bırakmaya nasıl ikna edeceklerine dair açıklama yapacaklar. Altının tekrar bankacılık sistemine girmesini istiyorlar dediği yazıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Bakan Nebati'nin Londra ziyareti konusunda eleştirilerini dile getirdi. Türkiye böyle bir yönetimi hak ediyor mu diye soran CHP lideri, ekonomiyi liralaştıracaksan Londra'da ne işin var kardeşim senin diyerek Nebati'yi hedef aldı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyeleriyle bir araya geldi. TOB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu görüşmeye dair, firmalarımızın ve sektörlerin yaşadıkları sıkıntıları dile getirdik mesajını paylaştı. Kur korumalı mevduat sisteminin yurt dışındaki Türk vatandaşlarına tanıtımı için de Kavcıoğlu, daha önce MÜSİAD Başkanı ve yurt dışı temsilcilikleriyle görüşmüştü. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den Türkiye uyarısı geldi. Latin Amerika ve Avrupa ülkelerindeki bankaların gelişmekte olan ülkeler arasında dolarizasyon etkilerine en yoğun maruz kalacak bankalar olacaklarına dikkat çekildi. Moody's raporunda Türkiye'de döviz mevduatının toplam mevduata oranının yıl sonuna kadar %65'e yükseleceğini öngördü, Türkiye dolarizasyon etkisine maruz kalacak dedi. Türkiye ile birlikte Avrupa'da Azerbaycan ve Belarus'un en fazla dolarizasyonun olduğu 3 ülke olduğu aktarıldı. Ekonomi gündemi.
Pandemi bize iyi gelmedi, dünyaya iyi gelmedi. İşler o kadar yolunda değil. Ama biz Türkiye'nin yoluna ve yolculuğuna bakacağız. Profesör Doktor Uğur Emek, Başkent Üniversitesi öğretim üyesi, devlet planlamadan bugüne uzanan yolculukta açıkçası son dönemin yap işlet devret projelerini adım adım takip eden bir isim. Öyle değil mi Uğur Bey?
Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
Ne kadar mütevazisiniz siz öyle.
Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum.
Devlet planlama size ne kazandırdı Uğur Bey?
Devlet Planlama Teşkilatı bir okuldur Melih Hanım. Biz planlama teşkilatında uzmanlığı bize şöyle öğrettiler. Uzman hazırdır. Uzman çalıştığı alanda dünyayı takip eder, teoriyi takip eder, Türkiye'yi takip eder. Bir sorun ortaya çıktığında uzmanın cevabı elinde hazırdır. Biz Devlet Planlama Teşkilatı'nda böyle bir uzmanlık öğrendik. En az bir akademisyen kadar çok okur, yazar, araştırır, hesap yapardık. Elimize aldığımız bir konunun tüm boyutlarıyla incelerdik. Bir sonuca varabilirdik. Ben de bu yap işlet devlet, kamu özel iş müdürlüğü projelerinde bunu yapmayı öğrendim planlama teşkilatında. Onu yapıyoruz şu anda.
Size teşekkür ediyoruz çünkü bütün bu süreci en iyi takip eden isim sizsiniz. Ama gelin sohbete Olgun Sakarya, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi ama elektriksiz kalan, soğuktan donan ve sesi zar zor çıkan 300 bin abonenin olduğu kentle başlayalım. Ne dersiniz Uğur Bey?
Tabii neden olmasın.
Peki, Olgun Bey iyi misiniz?
Evet, sizi dinliyorum Melih Hanım, buyurun.
Şimdi Olgun Bey, gelin Türkiye'de Isparta olayına bir bakalım. 300 bin abone var değil mi Isparta'da?
Evet, aşağı yukarı 300 bin civarında abone var.
Cumhur İttifakı'nın %70 oyla güçlü olduğu bir bölgede 88 hatta 90 saatten fazla elektrik kesintisinin olmasının nedeni ne olabilir?
Teşekkür ederim. Şimdi tabii kamuoyunda şöyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle olağanüstü bir durum yaşandı gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Ancak burada hemen bir parantez açmak gerekir ki 24 Ocak pazartesi gününden itibaren hava koşullarının İrlanda üzerinden gelecek bir soğuk hava kitlesi içerisine gireceğini fırtınalı ve yağışlı, yoğun kar yağışlı geçeceğini Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden bunu belirtti ve valilikler de bütün kentlerde bu yönde tedbir alınmasıyla ilgili duyurularını yaptılar bildiğimiz kadarıyla, kamuoyundan izlediğimiz kadarıyla. Şimdi İstanbul'da yaşananları hepimiz gördük, biliyoruz. İstanbul'da hava ulaşımı, uçaklar hava alanına inemedi. Deniz ulaşımı etkilendi, karayol ulaşımı etkilendi, şehirler arası ulaşımlar etkilendi. Kent içinde de zaman zaman ana caddelerde sıkıntılar yaşandı. Ama elektrik konusunda Isparta'da gibi bir durum yaşandı. Onun için yoğun kar yağışı ve işte rüzgar, fırtına gibi hava olaylarına bağlamak burada bir kere çok doğru gelmiyor. İkincisi, daha önceden bunların tedbirinin alınması gerekirdi. Hem ilgili belediye tarafından hem de ilgili dağıtım şirketi tarafından. Kar yağışı ülkemizde birçok bölgelerde zaten bütün kış aylarında çok sert geçiyor. İşte Doğu'da Erzurum, Kars, Van o bölgelerde aylarca kar altında kalan bölgelerimiz var. Ama elektrik enerjisinin tedarikinde ve arzında tabii ki zaman zaman kısıtlar oluyor ama kent merkezinin elektriksiz kaldığı vaki olmadı. Dolayısıyla burada yaşanan olay bir ilgili belediyenin yetersiz kalması, karla mücadele konusunda bunu özellikle ifade ediyorum. İki, dağıtım şirketinin gerek lisansındaki gerekse işletme hakkı devri sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmasından kaynaklanıyor. Çok açık ve net söylüyorum.
Çok eğer önemli. Şirketi... Hemen araya giriyorum. Çok önemli. Çok buyurun önemli. Efendim, elektrik dağıtım şirketinin altını bir daha çizin.
Evet, burada sorumluluğu hat safhada. Öyle peki, ifade etmiş olayım. Çünkü bir kere bu tür doğa olaylarına karşı veya ne bileyim acil durumlara karşı bir acil eylem planının mutlaka olması gerekirdi.
Peki.
Bu birincisi.
İki.
Evet. İkincisi, elektrik dağıtım şebekeleri her yıl düzenli olarak belli periyotlarda cihazın, teçhizatın önemine göre yıllık bazda olabilir, 6 aylık bazda olabilir, 3 aylık bazda kontrol edilmesi gerekiyor. Kontrol edilmesi gerekmesinin ötesinde o kontroller sonucunda ortaya çıkan arıza oluşturabilecek hususların da bakım onarının yapılmış olması gerekiyor. Bunlar genelde yaz aylarında yıllık olarak yapılması gereken, özellikle hatlar için söylüyorum bunu, enerji nakil hatları ve alçak gerilim şebekesindeki dağıtım hatları için söylüyorum, mutlaka bakım onarımlarının, kontrollerin yapıldıktan sonra bakım onarımlarının yapılmış olması gerekiyor. Ben burada bu konuda ciddi bir eksiklik olduğunu ve bunun da dağıtım şirketinin sorumluluğunda olduğunu düşünüyorum. Onun için de dağıtım şirketinin burada ciddi bir ihmali, yetersizliği var. Yetersizlik diyorum, personel konusuna değinmek istiyorum. Şimdi özelleştirme hikayesi başladığında elektrik dağıtım özelleştirilmesinin amaçları arasında varlıkların verimli işletilmesi, maliyetlerin düşürülmesi vardı. Bu birincisi. İkincisi, arz güvenliğinin sağlanması vardı. Üçüncüsü, kayıp kaçakların düşürülmesi söz konusuydu. Dördüncüsü, rekabet sonucu oluşacak fiyatlardan tüketicilerin yararlanması vardı. Şimdi bunların hangisi oldu diye sormak gerekir.
Hiçbiri olmadı.
Varlıkların verimli... Evet, maalesef işte.
Hiçbiri olmadı.
Özelleştirmelerin bizi getirdiği sonuç zam oldu, pahalılık oldu, yetmedi, bir de karanlık üzerine ilave oldu.
Peki.
Tamamen.
Peki, araya gireceğim, lütfen. Buyurun. Monolog değil, diyalogla buyurun. Giderse yayın akıcı olur. Tamam, Olgun Bey. Hay hay. Şimdi sorun evet. Şu, 300 bin hane karanlıkta kaldı. Tazminat alabilme hakkı var mı? Birinci soru bu. Bu çok önemli bir konu. Yani yap, işlet, devret. Tüketiciyi unuttu mu, unutmadı mı?
Tabii ki var. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanmış olan ikinci mevzuat çerçevesinde enerjinin arz güvenliğine yönelik bir eşik sınırı var. Hem kesinti süresi, enerjinin kesintisindeki süre açısından, hem de sayı açısından. Eşik değerlerin aşılması halinde dağıtım şirketi herhangi bir başvuru, abonenin başvurusuna gerek kalmaksızın aboneye, bu tabii biraz cüzi bir rakam, tazminat ödemek zorunda.
Ne kadar burada, rakam, ne kadar Olgun Bey?
Yanlış hatırlamıyorsam 80 lira alçak yerli mesken aboneleri için. Diğer abone gruplarında bu biraz daha pahalı. Sanayide 400-460 liraya kadar çıkan bir rakam var. Tabii 300 bin tane, 290 kusur bin tane abone var. Şimdi burada dağıtım şirketinin bir kere bunlara bu tazminatı ödemesi gerekiyor. 10 saati aşan bir kesinti, sürekli aşan bir kesinti olduğu için. Bunu belirtmek isterim. Bu birincisi. Burada abonenin herhangi bir başvurusuna gerek olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. İkincisi, şimdi Melih Hanım, sizin apartmanınızda elektrik şebekesinden kaynaklı olarak bir arıza oldu. Televizyonunuz yandı veya bozuldu. Buzdolabınız bozuldu. Ne yaparsınız? Gidip bunu şikayet edersiniz. İlgili dağıtım şirketinin tarafından tazmin edilmesini istersiniz. Ama bunları belgelemeniz lazım. Muhtemelen tabii bunun hangi oranda gerçekleştiğini bilmiyoruz. Vatandaşın belki elektrikli cihazları zarar gördü. Muhtemelen demiyorum, mutlaka olmuştur. İkinci bir husus da dip prizlerinde, dondurucularında yiyecek içecekleri zarar gördü. Maddi bir kayba uğradılar. Bunların tespiti yapılarak dağıtım şirketine başvurarak bunların da tazmin edilmesi hakları var diye düşünüyorum. Bu tabii mutlaka bir hukuki sonuç da doğurabilir. Ama bu haklarının ben olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bunların hepsinin de tazmin edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Peki EMO olarak bir zarar faturası ile ilgili çalışma yapıyor musunuz? Merak ediyorum ama benim asıl odaklandığım konu, elektrik faturalarında nasıl indirim gelebilir? %50'lik bir indirim söz konusu olabilir mi?
Efendim, şimdi önce ilk sorunuza değinmeye çalışayım. Odamızın tabii bu konuda bir çalışma yapması için elimizde reel verilerin olması lazım. O konuda elimizde bir veri yok. Ve ne yazık ki elektrik piyasası kanununun birinci maddesinde şeffaflıktan bahsetmesine rağmen EPDK'nın bu tür verileri paylaşma konusunda ne kadar şeffaf olduğu konusunda ciddi anlamda bir benim kafamda en azından soru işareti var. Biz elimize gelen faturaların bile şeffaflığından şüpheliyiz. Çünkü içinde hiçbir ayrıntı göremiyoruz. Ben hangi faaliyete ne kadar para ödediğimi bilmiyorum. Yani ben derken tüm tüketiciler için söylüyorum. İletim sistemi kullanım bedeline kaç kuruş ödüyorum? Dağıtım sistemi kullanım bedeline kaç kuruş ödüyorum? Kayıp kaçağa kaç kuruş ödüyorum? Sayaç okumaya kaç kuruş ödüyorum? Bunların hepsi 2016 yılından bu yana gizlendi. Dolayısıyla bu konuda bir şeffaflık söz konusu değil. İndirim konusuna gelince, şimdi meskenler için söylüyorum. Birinci kademe diye dar gelirliği koruma anlamında bir kademeli tarife uygulaması geldi. Bu kademeli uygulama tarifesi aslında 2003 yılının Mart ayına kadar zaten vardı. AKP iktidara geldikten sonra Mart ayının sonunda bunu kaldırdı, Mart ayında, Nisan ayından itibaren kalktı ve bunu müjde olarak kaldırdı. 2002 yılındaki bu uygulama şimdi gene önümüze müjde olarak çıktı. Ben bunu anlamakta hakikaten zorlanıyorum. Bu birincisi. İkincisi, Aralık ayındaki faturayı ödeyemeyen veya ödemekte ciddi anlamda zorluk çeken, ki biraz sonra hocam mutlaka bu konuda bizimle bilgilerini paylaşacaktır. Ülkemizdeki ekonomik durumun ne halde olduğunu hepimiz biliyoruz, yaşıyoruz, görüyoruz. Aralık ayındaki faturasını ödeyemeyen insanların birinci kademedeki %50 zamlı faturasını bile ödemekte zorluk çekeceğini düşünmek çok da şey olmasa gerek.
%50 indirim gelebilir mi Olgun Bey? %50 indirim tekrar gelebilir mi?
Vallahi gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü çok ciddi bir kamuoyu tepkisi var. Ama %50 indirim muhtemelen şeye gelir, ikinci kademeye gelir. İkinci kademeye gelir yani, diye düşünüyorum. Yani yüksek kademeye, %125'lik kademeye. Gelir. Meskenlerde şimdilik 210 kW'a kadar, yani günlük 7 kW'a kadar olan kısma tüketime %50 zam, onun üzerindeki tüketime %125 zam, ki bunun akılla, mantıkla izah edilebilir bir tarafı yok. Acımasızca yapılmış bir zam oranı.
Peki.
Kaldı ki meskenlerde böyle. Ayrıca bir de şey var, ticarethanede, sanayide tamamen %125. Tamamen %125. Ve tarımsal sulamada %92. Bir ayrıntı daha vereyim. Bu da bir tuzak abone diye nitelendiriyorum ben. Şimdi meskenlerde iki türlü tercih, tarife tercihi var.
Evet.
De aynı tarife ücreti üzerinden yapılan ödeme. Bir tanesi de günün 24 saatini 3 zaman dilimine ayırıp çok zamanlı tarife diye tanımlanan bir tarife. Şimdi tek zamanlı tarifede bir %50'lik kademe var ama çok zamanlı tarifede hiçbir kademe yok. Ve günün 3 zaman dilimine bölünmüş 3 tane tarifenin hepsi, her biri %125 zamlı. Bir de böyle bir şey var. Ve bu tarifeyi bütçesine ekonomik anlamda katkı sağlamak üzere seçen aboneler çok ciddi bir mağduriyet yaşıyorlar. Her gün bizlere telefonla bu konuda bilgi sormak için bizleri arayan, bizlerden bilgi almaya çalışan vatandaşlarımızla karşılaşıyoruz. Gerçekten de tuzak bir tarife yapısı diye düşünüyorum.
%50'lik evet. İndirim olacak mı olmayacak mı? 2002-2003'te müjde diye kaldırılan sistem 2022'de müjde diye getirilirken beni ilgilendiren konu açıkçası enerji piyasasını rekabete açtık, özelleştirdik. Elektrik üretim AŞ, elektrik iletim AŞ, toptan satış yapan ve şirketler ve dağıtım şirketleri diye dört ana yapı var. Kamunun elektrik üretiminde bir gücü var mı artık?
Kamunun elektrik üretiminde gücüne girmeden önce sizin biraz önce sorduğunuz %50 indirim olur mu diye ifade ettiğiniz zam oranına bir başka pencereden ben bir değinmek istiyorum. Bence bu zamların tamamen geri çekilmesi lazım. Bu birinci şık. Başka türlü bu vatandaş bu mağduriyeti yaşamaktan kurtulamaz. İkincisi, eğer zam yapmak istiyorlarsa hani çok güvenilir olarak ifade ettikleri TÜİK'in enflasyon oranında yapsınlar. %36 mıydı geçen yıl? %36.8 miydi?
O zaman Aralık zammı, evet. Aralık evet. Enflasyonu.
Evet. Yıllık enflasyon %36'ydı.
Evet.
O zam oranında yapsınlar o zaman. Bir ikincisi, eğer indirim yapmak istiyorlarsa özellikle mesken abonelerindeki 46 milyon abonenin 38 milyonu mesken abonesi, katma değer vergisi tarifenin içerisinde yaklaşık %19-%20 bir paya sahip. Katma değer vergisinde bir şey yapsınlar, iyileştirme. Meskenler bir ticarethane, bir alışveriş yeri değil. Sosyal yaşamın içerisinde insanların hayat bulduğu, sürdürdüğü bir ortam. Buradan katma değer vergisinin %18 olarak tahsil edilmesinin anlamını hakikaten izah etmek kolay değil. Meskenlerde özellikle katma değer vergisinin ya sıfıra indirilmesi, tamamen kaldırılması veya hani mevzuat gereği, şimdi o hukuki düzenlemeleri tabii içeriği bizim dışımızda bir olay, Eğer alınması zorunluysa da %1 gibi sembolik bir ücretle bu çözülebilir diye düşünüyorum.
Yani meskenler çok... için KDV alınmayabilir önerisi getiriyorsunuz. Bense kamunun eskisi kadar sistem içinde güçlü olmadığını, denetim görevini yapamadığını, 20 hidro elektrik yani sudan elde ettiği enerjiyi 20-22 kuruşa mal ettiğini, doğalgaz termik santralli üretimin 30-32 kuruş olduğunu, niye vatandaşa 90 kuruşa satıldığını da son soru olarak sorayım.
Evet, şimdi ifade ettiğiniz gibi elektrik üretiminin kamu tarafından ağırlığı üretim portföyü içerisinde %17-18 civarında. Her geçen gün bu düşüyor. Özellikle üretimde özel sektör ağırlığı hakim durumda. Dolayısıyla söz sahibi özel sektör. Bir kere bunu bir tespiti yapalım. Şimdi elektrik tedarik şirketleri elektrik enerjisinin perakende satış fiyatını belirlerken tedarik maliyetlerini çok basit ifade edeyim ben onu size. Elektrik tedarik maliyeti ile maliyetini şeye bölüyor. Satacağı elektrik enerjisine bölüyor o yıl içerisinde. Oradan bir tane ortalama perakende satış fiyatı tespit ediyor. Bu kabaca. Daha sonra bu perakende satış fiyatı üzerinden bunları abone gruplarına göre ki orada siyasal tercihler var tabii. Meskenler daha ucuz olsun, ticarethane daha pahalı olsun, sanayi biraz daha ucuz olsun, tarımsal şöyle, sulama şöyle olsun. Yani destekler kapsamında o perakende satış fiyatını abone grupları bazında farklı bedeller üzerinden bir tarife şeyi yapıyor, portföyü oluşturuyor. Dolayısıyla enerji tedarik maliyetlerine geldiğimiz zaman şimdi kamunun üretimdeki payının %15'lere, %16'lara düştüğünü varsayarsak görevli tedarik şirketleri kamudan çok cüzi miktarda elektrik alıyor. 2020 yılı resmi veriler elimizde. 2020 yılında görevli tedarik şirketleri 28 milyar kilowatt saat elektrik enerjisini elektrik üretim şirketi, kamu elektrik üretim şirketinden almışlar. Şimdi asıl tedarik alanları bir serbest üretim şirketleriyle yaptıkları ikili anlaşmalar. İkincisi, tabii bunları talep tahminlerine göre yapıyorlar. İkincisi, gün öncesi piyasada piyasa takas fiyatıyla satın aldıkları elektrik enerjisi fiyatları ki bugün günümüzde piyasa takas fiyatları 1 liranın üzerine çıktı. Hatta Şubat ayının ilk bu işte 7-8 günlük şeyi de 1.4 lira. Yani 140 kuruş, 150 kuruşa çıktı sistem marjinal fiyatları. 1.5 liraya çıktı. Artı gün içi piyasasından alıyorlar. Artı anlık dengeleme esnasında sistem dengeleme piyasası üzerinden alıyorlar. Bunların hepsinin bir maliyeti var. Onlar yetmiyormuş gibi bir de YEKDEM, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması üzerinden üretilen elektriğin ki bunlar döviz cinsi, dolar cinsi bir ücretlendirmeye tabi. Oradan gelen maliyetleri ekliyorlar. Buradan bir ortalama perakende satış fiyatı tespit ediyorlar. Şimdi EÜYAŞ'ın sattığı miktar ve EÜYAŞ'a ödenen miktar bunların içerisinde çok ufak ve az kalıyor. Yani miktar olarak az, bedel olarak da tabii doğal olarak hem ucuz hem de tutarı düşük kalıyor. Dolayısıyla perakende satış fiyatını, ortalama perakende satış fiyatı ciddi anlamda bu paçallanıp da ortaya çıkan rakamlar üzerinden belirlendiği için Böyle bir durum ortaya çıkıyor.
Yani tabii 30 kuruş değil de... o. Araya gireceğim. Sonuçta dağıtım evet, şirketleri görevini yapamıyor. Bunu biliyoruz. Sıkıntı var. Yani yatırım evet. maliyeti parasını alıyorlar. Başka işlerde kullanıyorlar ama 32 kuruşa gelen maliyet paçallamayla birlikte 50-60 kuruşu geçiyor mu geçmiyor mu?
Geçer.
90 geçer. Kuruşta işleri geçer. Arada kar mı var? Kar mı var?
Onu ifade edecektim. Elde ettikleri maliyetin üzerine %2.38 net kar marjı oranı var. Geçen 2020 öncesine kadar bu 2020 ve öncesindeki 5 yıllık dönemde hatta 10 yıllık dönemde 2.38'di yine ama brüt kar marjı üzerindendi. Şimdi net kar marjına döndürdüler. Karları biraz daha dağıtım görevli tedarik şirketlerine artsın diye. O kar marjını da ilave ederek tabii bunların içerisinde o kadar çok giden kardeşim. Bunları saymanın çok şeyi yok, kafa karıştırır. Dolayısıyla ortalama bir maliyet hesabı üzerinden böyle bir rakama çıkarıyorlar. Ha şimdi burada asıl mesele nedir? Bunların denetimi.
İşte oraya i̇şte geliyoruz. EPDK. Orada EPDK'ya evet. görev düşüyor. Orada Uğur Emek, Profesör Doktor Uğur Emek devreye girecek. Biz size teşekkür ediyoruz ve Uğur Bey sizi çok beklettik değil mi?
Olur.
Ya çok, ben diyalog olmasını istiyorum, monolog olmasını istemiyorum ama konuda hassas Olgun Bey'i de dinliyoruz. EPDK denetim görevini tek başına yapabilir mi? Elektrik üretiminde 1990'lı yıllarda bu yap işlet devletlerle tanıştık değil mi? Oradan başlayalım Uğur Bey.
Oradan başlayalım peki. 1990'larda bu yap işlet devlet projeleri önce Yuvacık Barajı'yla bir su projesiyle başladı. Daha sonra da elektrik dağıtım elektrik üretim şirketleri yap işlet devlet modeliyle gerçekleştirilmeye başlandı. Doğalgaz ağırlıklı olmak kaydıyla. Biz orada gelir garantileri veriyorduk. Al ya da öde şeklinde elektrik üretiminde garanti vermiştik. 2021 krizine geldiğimizde o zaman da çok ciddi bir kur şoku yaşamıştık hatırlarsınız Meryem Hanım. O kur şokundan sonra bu elektrik döviz cinsinden verilen alım garantileri elektrik üretim santrallerine bütçeye çok ciddi anlamda büyük getirdi. 2001 krizinden sonraki Kemal Derviş döneminde 15 tane temel yasa, 15 yasa denilmişti. O yasalardan bir tanesi de elektrik piyasası düzenleme yasasıydı. Elektrik piyasası düzenleme yasasında elektrik üretim santrallerinde gelir garantisi, hazine garantisi vermeyi yasakladık biz.
Evet, 15 günde 15 yasa garantiler yok diye manşetler atmıştık 2001 sonrası, 2002.
Evet, krizden sonra önemli ölçüde AK Parti hükümeti yatırım yapmak yerine mevcut tesislerin işletme hakkını devretmeye başladı. Yat limanlarında devretmeye başladı, HES'lerde, santrallerde devretmeye başladı. Ve fakat ancak 2007 yılına geldiğimizde dünyada biliyorsunuz bir şey oldu. Küresel finansal kriz yaşandı. O küresel finansal kriz çerçevesinde gelişmiş ülkelerin merkez bankaları para basmaya başladılar. O paralar dış dünyaya ki biz Türkiye'de dahil gelmeye başladı, akmaya başladı. Ve gayet de ucuz ve kolay bir finansmandı. AK Parti hükümetleri 2007-2008'den sonra bu kolay finansmanın da lezzetiyle ve o dönemlerde kur da görece stabildi. 2008 ile 2013 arasında ortalama döviz kuru 1.70 kuruştu. Bu kolay paraya güvenerek bu yöntemi keşfetti. Ya dedi ki bu yöntem kredi kartı gibiymiş yap işlet devlet projeleri veya şehir hastaneleri. Bugün çekiyorsun kartı cebimizden 5 para çıkmıyor ama şey günü ödeme günü geldiğinde de takır takır ödüyoruz. Ben bu yöntemi kredi kartına benzetiyorum. Eğer bir defa da ödeyemezseniz faizle beraber taksitlendiriyorsunuz. Şu anda bu 2008 2013-14 yıllar arasında çok ciddi biçimde hem yeni proje yaptı AK Parti hükümeti, yeni yatırım için yapıştet devlet ve şehir hastaneleri sözleşmesi imzaladı. Hem de elektrik dağıtım şirketleri başta olmak üzere kamundaki şirketlerin işletme hakkını devretti. Ben sizinle şöyle bir sayı paylaşayım arzu ederseniz. Toplamda Türkiye'de Cumhuriyet tarihi boyunca merkezi hükümet 245 tane imzalamış. Kamu özel işbirliği sözleşmesi imzalamış. Yap işlet devlet, yap işlet, yap kirala devlet şeklinde, işletme hakkının devri şeklinde. 136 tanesini 2008 yılından sonra AK Parti hükümeti imzalamış. Sayı olarak baktığımızda 2002'den itibaren bakarsanız bu sayı 136'dan 181'e çıkıyor. Yani AK Parti hükümeti tüm yapılan 245 sözleşmenin 181 tanesini yapmış diyoruz burada. Şimdi bunun parasal bir karşılığı da var. Toplam yatırım değer olarak baktığınızda Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde 157 milyar dolarlık bir sözleşme yapılmış. Gene bunun şeyine bakıyorsunuz. AK Parti döneminde 2008'den sonra ne kadarını yapılmış diye baktığımız zaman %78'ini görüyoruz. AK Parti'nin zaman ne kadarını yapmış diye baktığımızda %86'sını AK Parti yapmış. Bu hükümet yapmış.
Yani rekoru kırmış.
Yani %86'sını yapmış. Meryem daha ne yapsın yani? Ve bu projelerle bizi borçlandırmış. Yeni yatırım yapıldığı için otoyollarda, köprülerde. İki, mevcutu işletme hakkını devretmiş, satmış. Yani kamuoyunda özelleştirme diyorlar ama teknik ismi işletme hakkının devri belirli bir süreliğine. O belirli bir sürenin sonunda geri alacağız. Ne diyoruz işletme hakkı devrinde? İşte bu Isparta'daki şirketin de yapması gereken. Ben de para yok. Ben burada yeni yatırım yapamıyorum. Bu yeni yatırımı siz yapın. Ben size devrediyorum. Bunu belirli bir süre işletin. Bana para verin bunun lisans hakkı içinde. Ben o parayı peşin peşin harcayayım. Başka işlerde gideyim harcayayım. Siz gelin burada iyileştirme yatırımları yapın. Bu iyileştirme yatırımları çerçevesinde Olgun Bey'in başta söylediği işte verimliliği artırın. Bundan tüketici kazansın. Verimlilik arttığı için maliyetler düşecek. Maliyetler düştüğü için elektrik fiyatları düşecek. Ki bu diğer şeylerde de geçerli. Yat limanlarında falan da geçerli. Böyle bir hikaye kuruldu. Fakat ancak geldiğimizde günün sonunda baktığımızda hem bu Sakarya'da bunu yaşadık ama daha önce iki hafta önce şeyde yaşadık biz. İki ya da üç hafta önce. Kuzey Marmara Otoyolu ile havalimanında yaşadık. Kar oraya yağdığında orada da insanlar yollarda kaldılar. Orada da havalimanlarında kaldılar insanlar. Bu hükümetin şöyle bir politikası var. Cumhuriyet tarihinde en büyük kar bu dönemde yağdı. İşte şu kadar dönemde yağacak kar bugüne denk geldi. Şimdi bu Olgun Bey kısmen anlattı. Ben de birkaç gündür bu üzerinden, Isparta üzerinden okuma yapıyorum bu ne oluyor diye. Bir arkadaşlarla da konuşuyoruz. Konuştuğum arkadaşlarım var. Ya birisi bana dedi ki bir arkadaşım bu özellikle iletim hatlarının kurulmasında yetkin bir arkadaşım olarak. Ya hocam dedi biz Uludağ dedi dağıtım ve kuruyoruz dedi. Uludağ'dan çok mu kar yağıyor be dedi. Oyut tünelinin üzerine yaptık dedi biz gerilim hatları döşedik dedi. Isparta'ya yağan kar oradan daha mı az dedi. Onlar niye çalışıyordu Isparta'daki çalışmıyor dedi. Kullanılan malzeme, işçilik, beceri. Gibi bir sürü unsur geçerli. Yani Isparta'daki yenileme yatırımları gerektiği gibi yapılmamış diye görüyoruz.
Ben araya girebilir miyim Uğur Bey?
Tabii.
Şimdi
tabii,
sizi
tabii.
Dinliyorum. Bu enerji piyasasında yakından izleyen biriyim ben yıllardır. Şimdi biz hep verimlilik dedik. Yönetişim dedik ve 2013 yılında ihaleleri açtık. Dövizle yap işlet devret yatırımcılara verdik. TL ile de onlar para toplamaya çalışıyorlar. Şimdi burada kamudan mı daha iyi hizmet alıyorduk, özelleşen piyasadan mı? Ne yapmalıyız biz? Çözüm ne? Ben ona odaklanıyorum.
Şimdi biz bu işlere kamu hizmeti diye bakıyoruz.
Evet.
Bunlar 7 gün 24 saat sunulması gereken işler. Özellikle bu yap işlet devlet yani yeni yatırımların olduğu projelerde bu olayın mantığı şu. Meryem Hanım. Normalde geleneksel tedarikte işletmeci binayı yapar, neyse yolu yapar özel sektör, bırakır gider. İşletme yükümlülüğü kamudadır. Oysa bu projelerde yapım ve işletme süreçleri birleştirildi. Birleştirildiği zaman biz şunu bekliyoruz. Özel sektör projenin yaşam döngüsü maliyetini gözetecek. 25 yıllık masa sözleşme 25 yıllık maliyeti gözetecek. Ve bu 25 yıl boyunca bize hizmeti available, yani emre amade tutacak. 7 gün 24 saat. Bunu özel sektörün daha iyi yapacağını düşünüyoruz. Düşünüyor. Mantığı bu sistem.
Ama olmadı. Özel sektör için, yani biz donuyor bunun, halk özel sektör. Hem pahalı elektrik tüketiyor, faturalar canını yakıyor, hem de soğukta donuyor. Nasıl olacak bu?
Bunun için de performans denetiminin yapılması gerekiyor. Hizmet sözleşmelerinde performans standartlarının belirlenmesi gerekiyor. İşte 7 gün elektrik gelecek, 24 saat gelecek, kesinti olmayacak. Çünkü demin Olgun Bey'in söylediği gibi gidip geldiği zaman elektrikler, insanların makine tesisatı zarar görüyor, buzdolabı zarar görüyor. Ben bugün bu şikayet var sitelerine baktığımda hem bu şey üzerinde, Isparta üzerinde, hem de diğer bölgelerde vatandaşlar cihazlarının nasıl zarar gördüğünü, nasıl hasar gördüğünü uzun uzun anlatıyorlar.
Daha çıkacak bunun fatura için... Uğur Bey, daha fatura çıkmadı. Ticarethaneler, sanayi, esnaf, meskenler derken faturayı görmemiz lazım. Daha fatura ortada yok.
Bu şey de Sayıştay rapordan okuyoruz Melih Hanım. Normalde TEDAŞ'ın denetlemesi gerekiyor bu hizmet performansını. Demin Olgun Bey'in bahsettiği yatırımlar gerçekleşmiş mi? Zamanında yapılmış mı? 6 aylık, 3 aylık, yıllık bakımlar yapılmış diye. Yapılmış mı diye. Sayıştay TEDAŞ'ın bu görevini yerine getirmediğini söylüyor. Yani 2018 yılın raporu Sayıştay'ın gerekli denetimin yapılmadığını söylüyor. Şimdi bu denetimi yapmadığınız zaman, performans denetimini yapmayıp ve ceza da vermediğiniz zaman, ki biz başarıyı mükafatlandırıyoruz. İşte bu kayıp kaçak oranının hedefin altına düşerseniz, işte %8 ise kayıp kaçak oranınız, hedefiniz %7'ye düşürürse işletme, burada mükafat veriyoruz. Düşüremediği zaman da ceza vermemiz lazım. Havuç sopa mekanizmasının çalışması lazım. Bu sistemin temel mantığı bunun üzerine kurulmuş. Yap işlet devre sistemi, işletme hakkı devre sistemi, işte şehir hastanelerinde yap kirala sistemi. Şimdi burada havuç ve sopanın havuç kısmı çalışıyor, sopa kısmı çalışmıyor. Yani bizim şeylerimiz, ben onlara şey diyorum, biricik işletmelerimize kıyamıyoruz. Yani bakanlıklarımız bu biricik işletmeleri daha karlı olabilmesi için çalışıyorlar adeta yani. Sözleşme revizyonlarıyla ne yaptıklarını da bilmiyoruz. Sözleşmeleri habire revize ediyorlar. Yani dün imzalanan sözleşme bugün revize ediliyor. Özel sektör lehine bir gelişme yapıyor. Yani bu arkadaşların bu şeyleri ben bu enerji sektörünü çok yakından takip etmiyorum. Bu vesileyle biraz döndüm baktım. Yani şey olarak da bu yatırımların da gene Sayıştay raporlarından öğreniyoruz ki elektrik dağıtım şirketleri yatırımlarını kendi alt şirketlerine yaptırıyorlarmış. Şimdi yatırımlar tarifeler üzerinden bize yansıyor. Yatırım dönemindeki kar şeye yansıyor ki onun da ayrıca bir denetime tabi tutuluyor olması gerekiyor. Ne demek istiyorum? Ayrıca bir denetime tabi olmak gerekiyor. Dağıtım ücreti belirlenirken birkaç kademe bakıyor PDK. Bir, yatırım yapılacak yatırıma bakıyor. İki, işletme giderlerine bakıyor. Üç, bir de şirketin karlılığı tabii ki yani. Şimdi siz EPEDEK'e, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na önermiş olduğunuz yatırımı yapmadıysanız veya oradan daha düşük yatırım yapmış oluyorsanız işletme kazanıyor. Tüketici daha yüksek fiyat ödemiş oluyor. Bunun denetiminin yapılıyor olması gerekiyor. Öğreniyoruz ki Danıştay raporlarından bu denetim yapılmamış. Ve şunu öğreniyoruz ki Olgun Bey'in başta söylediği bu şey olmamış yani, bu yatırımlar yapılmadıysa bu vakte kadar yatırım bedeli diye tüketici tarifesine yansıtılan bedeller tamamıyla işletmenin kendi karlılığına kalmış yani.
Bir saniye bu konu o kadar önemli ki vatandaş önemli cayır cayır yanarken bu faturaları biz nasıl ödeyeceğiz diye çözüm ararken herkes camlarına fatura budur diye kendi içinde farklı bir bakışla aslında tavır koyarken gerçekten benim şöyle vicdanım sızlıyor. Öyle
vallahi
değil mi?
Hepimizin sızlıyor. Hem vicdanımız hem cüzdanımız sızlıyor Beli Hanım.
Çok yani doğru.
Sadece sadece vicdanımız sızlasa cüzdanımız da çok sızlıyor.
Cüzdanın sızlayacak hali kalmadı ki Uğur Bey. Cüzdanlar bomboş yani.
Bu şirket bugün bir açıklama yapmış. Yani adeta bu konuyu uzatmayın diye tehdit vari bir açıklama yapmış. Ben açıklamayı esas şeyden bekliyorum. TEDAŞ'tan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan bekliyorum.
Ben bir gazeteci olarak EPDK'nın bir numaralı aktör olduğunu biliyorum ve bugüne kadar susan EPDK ne iş yapar sorusunu sormak zorunda kalıyorum. Çünkü birinci adres EPDK'dır. Bu kadar net. Peki enerjiyle ilgili tablo bu ama biz tabii geçemediğimiz yolların, köprülerin faturalarını da ödüyoruz değil mi?
Tabii yani biz o konularda çok cömertiz yani şirketlerimizin mağdur olmasını istemeyiz. Hatırlarsınız salgın döneminde bize seyahat yasağı getirildi. Evinizde oturun seyahat etmeyin denildi. Uçaklara binemedik. Çıkamadık, yollara çıkamadık, araba kullanamadık, köprülerden, yollardan geçemedik. Geçemediğimiz köprülerin parasını takır takır ödedik. Bir de orada öyle bir sorunumuz var. Yani elimize attığımız yerden geliyor. Bu büyük projeler, demin şeyi söyledim, dikkat ettiyseniz, %60 sözleşme sayısı, yatırım ise %80'e yakın. AKP döneminde yapılmış. Yani yatırımlar büyümüş, projeler büyümüş. Mega projecilik bir literatür var bu konuda Meli Hanım. Oxford Üniversitesi'nden bir meslektaşımız bunun veri setini oluşturuyor. Benim nasıl Türkiye'yi takip ediyorsam onun da dünyadaki mega projelerin akıbetini takip etmeye çalışıyor. Onun veri setine göre 10 büyük projeden, mega projeden 9'u başarısız.
Bir tanesi başarılı öyle mi?
Evet, bir tanesi başarılı. Bu da şöyle ölçüyoruz başarıyı. Zamanında yapılacak ve öngörülen bütçe içerisinde yapılacak. Zamanında ve öngörülen bütçe içerisinde yapılmadığı zaman değil mi, kamu yatırımlarını o yüzden eleştiriyorlar. Ya yıllarca yapamıyorlar kamu, özel sektör krediyi çeker hemen süresi içerisinde yapılır dedi. Şeyi biliyoruz, Gebze-İzmir yolunun 6,5 milyar dolar yatırım maliyeti. Cumhurbaşkanı bunu 11 milyar dolar diye açıkladı. Biz 11 milyar dolar para harcadık dedi. %70 bu Meli Hanım. %70 sapmışız. Yani sapılan miktarın büyüklüğüne bakabilir misiniz? Yani 4,5 milyar dolar sapılmış yani. 4,5 milyar dolar öngörülenden fazla harcanmış. Şeyi biliyoruz. Şehir Hastanesi 18 tane sözleşme imzalandı. 13'ü şu anda operasyonda. İşçi faaliyete geçti. 5 tanesi hala geçmedi. Bunların yatırım süresi 3 yıldır sözleşmeye göre. Bazı hastanelerde 7. 8. yıla kadar geldik. Şehir Hastanesi 2022 yılında tüm hastaneler açılacaktı. Yani 2021 sonu itibariyle tüm hastaneler açılacaktı. Şu anda 5 tane daha hastane açılmadı.
Peki zamanında Çanakkale Köprüsü hastanelerde böyle. Çanakkale Köprüsü Mart'ta açılacak.
Çanakkale Köprüsü açılacak Mart'ta. Şimdi o da ayrı bir öngörülemez, fizibilite eksikliğinden kaynaklanan bir proje. Ulaştırma Bakanlığı da açıkladı. 2023 yılında açılacaktı bu köprü. Bunu biraz daha erken alacaklarını söylüyorlar. 2022'de açacağız diyorlar. 2023 yılında açılıyor diye köprünün boyunu 2023 metre yaptılar. Daha düşük olması gereken boy. Sadece itibardan tasarruf olmaz diye 2023 metreye getirilmiş. Bunun fizibilitedeki gerçek değeri kaç metreydi? Bunu bilmiyoruz. Bunu söylemeleri gerekiyor.
Yani hep eksiklikler, hep eksiklikler var. Hep tam açıklanamayan projeler kafamızda, o yüzden soru işaretleri oluyor değil mi?
Tabii bunları biliyor olmamız gerekiyor. Bunlar biz, parasını biz ödüyoruz. Meli Hanım, ya geçerken yoldan hizmet kullanıcısı olarak ödüyorsunuz ya da vergi mükellef olarak ödüyoruz. Yani biz halk ödüyoruz. 84 milyon ödüyoruz bu işlerin parasını. Bedava değil bu işler o kadar. Bu ekonominin sırtına getirilmiş 160 milyar dolara yakın bir yük. Bundan bahsediyoruz.
160 milyar dolarlık yükten bahsediyoruz.
Evet, bunun önemli bir kısmı 7-8 milyar dolarını ödedik. 153 milyar dolara falan düşürdük. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Biz Osman Gazi Köprüsü'nde 40 bin garanti verdik. Osman Gazi Köprüsü'nün sözleşmeye göre olması gereken ücreti 668 Türk lirası KDV dahil. Hı hı. Şu anda gişede şeyin açıkladığı, karayollarının açıkladığı fiyat 184,5 lira. Bunu aradaki 482 liralık farkı biz bütçeden ödüyoruz. 668 lira çok pahalı, vatandaş geçmiyor. Bunu geçirebilir kılalım diye ucuzlatalım diyoruz. 184,5 liraya getiriyoruz. Vatandaş gene geçmiyor. Çünkü 184,5 lira da çok pahalı. Bu Osman Gazi Köprüsü burada dururken Marmara'nın doğusundan, Gebze'den çıkıyorsunuz, köprüden geçiyorsunuz, Orhan Gazi falan diye şeye geliyorsunuz, Balıkesir Savaştepe'ye geliyorsunuz, Savaştepe'den İzmir'e gideceksiniz. Şimdi bu 40 bin araç burada, bu garanti realize olmuyor. Şimdi yeni bir proje daha yapılıyor. Çanakkale Köprüsü büyük projenin bileşenidir. Kınalı'dan çıkıyorsunuz, Kınalı'dan çıkacaksınız. Tekirdağ, Malkara, Çanakkale Köprüsü, gene Savaştepe'ye geleceksiniz. 45 bin araçla orada veriyoruz. Bizim şu anda Çanakkale Köprüsü'nde günde 45 bin araç. Osman Gazi'de de 40 bin araç. Biz şu anda Marmara'nın etrafını tur atacak. Günde 85 bin tane ben baba yiğite ihtiyacımız var. Yani
85 bin baba yiğit Marmara'nın etrafında tur atacak. Yap işle, devletle para kazanacak şirketler, ama gelin şu sosyal medyada elektrik faturaları başta olmak üzere acaba neler konuşulmuş? Bir göz atalım mı, sonra sohbete devam tabii edelim?
Tabii. Zevkle.
Sosyal medya gündemi. Sosyal medya, elektrik faturalarındaki artışı "zamlar geri alınsın" etiketiyle protesto etti. Birçok ünlü de bu etiketi kullanarak elektrik faturalarındaki artışı eleştirdi. Mustafa Sandal: "Hayırlı olsuna gittim, pişman oldum. Levent'te yeni açılan bir mekan. Elektrik faturası 80.417 lira. Resmen mekanı elektrik çarpmış. İnsanların evlerine gelen faturalarda cabası. Bir an evvel düzenleme falan da değil. Direkt zamlar geri alınmalı." Murat Boz: "Hayat pahalılığı, üstüne elektriğe ve doğalgaza gelen akıl almaz yükseklikteki zamlar nefes aldırmaz oldu insanlara." Şanışer: "Ünlü rapçi Şanışer, Murat Boz'un Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine evet oyu verdiğini hatırlattığı paylaşımında, 'Murat, mesajını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de zamlar geri alınsın diyorum.'" dedi. Demet Akalın: "Ünlü şarkıcı Demet Akalın da sosyal medya paylaşımında zamların geri alınmasını istedi. Akalın'ın otoyol ücretlerinin makul olduğu yönündeki paylaşımını hatırlatan sosyal medya kullanıcıları ise, önceden sesi çıkmayan ünlüler bugün zamlar geri alınsın diyor. İşin ucu ne zaman kendisine dokunuyor, o zaman adalet aramaya başlıyor insanoğlu. Hiç şaşmaz." ifadelerini kullandılar. Sosyal medya gündemi.
Konuğumuz Profesör Doktor Uğur Emek. Uğur Bey, ne diyorsunuz sosyal medyadaki şarkıcıların, müzisyenlerin yorumlarına, değerlendirmelerine?
O şarkıcı hanımefendi Gebze İzmir otoyolu çok ucuz diye paylaşım yapmıştı. Onu ben çok iyi hatırlıyorum. Bir şey diyemiyorum şu anda ya. Yani bu memlekette ne kadar çok yoksulumuz var, bu memlekette ne kadar çok açımız var, ne kadar çok şey varken bu arkadaşların bu tür paylaşımlar yapıyor olması, bir sanatçının sosyal sorumluluğuna ben yakıştıramadım yani. Bu memleketin hala kış koşullarında özellikle eğitime ve sağlığa yolları olmayan köylerimiz var. Yani bu bizim bu yollar önceliğimiz değil. Yani biz projecide karşı değiliz. AK Parti hükümetleri 20 bin kilometreden fazla bölünmüş yol yaptı.
Ha bakın, iyi işe iyi diyelim, öyle değil mi?
İyi dedik.
Evet, iyi işe iyi diyoruz. Yani. Bölünmüş yollar güzel. Ama oradaki sorun ne?
Yani o bölünmüş yollar yanına getiriyorsunuz, bir de otoyol koyuyorsunuz yani. Bedava yolun yanına o paralı otoyolu koyduğunuz zaman bunun geçmeyeceğini herkes bilir, aşağı yukarı herkes söyler yani. Şimdi siz çok büyük bir proje yaptınız diye iyi bir şey yapmışsınız anlamına gelmiyor. Meli Hanım, yani yaptığınız şeyin işlevselliğine bakıyoruz. Çalışıyor olmasına bakıyoruz yani. Şurada sohbet odasında bir şey okuyordum. Bir arkadaşımız şeyi anlamamış. Onu bir açayım isterseniz. Çanakkale Köprüsü 2023 yılında açılacaktı.
Evet.
2023'ün adına uygun olsun diye boyunu da 2023 yapmışlar.
Evet.
Belki onun gerçek boyu 2023 değil de 2010. Yani 13 metre fazladan yaptılar. Bunun ek maliyeti nedir? İtibardan tasarruf olmaz diye 2023 metre niye yaptınız? Onu söylemeye çalışmıştım. Yani gerçek boyu 2000 miydi? Yani 23 kilometre mi fazla yaptınız? Ne kadar fazla yaptınız?
Yani
bunun çok söyleniyor önemli, olması lazım.
Evet, çok önemli bir konunun altını çiziyorsunuz. Projenin detayları ve projenin finansmanı çok önemli. Şimdi bu mega proje hastalığı herhalde dünyanın birçok yerinde var mı? İtibardan tasarruf olmaz ya da gösteriş ekonomisi.
Şöyle Melih Hanım, bu projeler mega proje literatüründe 4 gerekçeyle yapıldığı söyleniyor. Bir tanesi siyasetçiler eser bırakmak istiyor. Bunu nereden biliyoruz? Hamdi Topçu Bey, Türk Hava Yolları'nın CEO'su, şeyini yazdı, hatırasını yazdı. Orada İstanbul Havalimanı'na bir bölüm ayırdı. Orada diyor ki, biz İstanbul'daki havayolu trafiği sorununu Atatürk Limanı'na bir pist yaparak halledecektik diyor. Ama diyor, Devlet Hava Meydanları tarafı diyor, toplantıya o kadar diyor ön yargılı geliyorlar ki diyor. Toplantının sonunda diyor, şey çıkartmaya çalışıyorlar. Yeni havalimanının yapılmasını faydalı olacağını çıkartıyorlar. Hamdi 2,5 milyar dolara biz hallederiz demiş Türk Hava Yolları tarafı. Onlara demişler ki ne zamana yaparsınız? Bu konuşmalar 2011'de geçiyor. 2015'e yaparız demişler. 2015'e kadar pisti yaparız. Şimdi demiş ki dönemin bakanı Binali Bey, ben demiş bunu demiş 2015'e kadar yeni havalimanı yapıyorum. Siz ne yapıyorsunuz demiş. Hamdi Topçu Bey şunu diyor ki, ya Binali Bey'in son dönemiydi diyor. Arkasında bir eser bırakmaya çalışıyordu diyor. Gerçi o Binali Bey'in şeyi değil, o takdimde olacak değildir. Cumhurbaşkanı'nın tercihidir. Bu bir. İkincisi, iş adamları para kazanacak Melih Hanım. Yani bu müteahhit arkadaşların para kazanmaya ihtiyaçları var. Yani onları parasız bırakmayalım lütfen. Onları mağdur etmeyelim. Üçüncüsü, buna teknoloji imkan veriyor Melih Hanım. Yani bu büyük köprüyü her yerde yapabilirsiniz. Dünyanın gelmiş olduğu mühendislik teknolojisi bu tür büyük yapıları yapmaya el veriyor. Teknolojinin el vermesi önemli değil. Ekonomik mi bu projeler? Fiziliteler bunlara yapılmasına el veriyor mu? Bizim oraya bakmamız lazım. Dördüncüsü, bunu hakikaten tüm dünyada anlamıyor. Ben de anlamıyorum. Bu projelere asla kullanmayacak arkadaşlar, bu projelerin yapılmasından çok mutlular, çok memnunlar. Yani Erzurum'daki bir arkadaş, İstanbul Havalimanı'nı belki hiç kullanmayacak. Osman Gazi Köprüsü'nü belki hiç kullanmayacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü belki hiç kullanmayacak. Çok mutlu oluyor. Yani koca bir proje diyorlar işte. Şehir hastaneleri.
Büyük hastalığı mı bu? Büyüme de evet. Büyüklük. Proje de büyüklük.
Şehir hastanelerini söyleyeyim. Otel zihniyetiyle yapılmış projelerdir. Alışveriş merkezi zihniyetiyle yapılmış projelerdir. Çok gereksiz büyük alanları vardır. Bu büyük alanlar hem ısınma, hem aydınlanma, hem temizlik açısından maliyetleri artırıyor. Şimdi vatandaşlar diyorlar ki biz 5 yıldızlı otel ayarında hastane yaptık. Ben 5 yıldızlı otel ayarında hastane istemiyorum. Ben 5 yıldızlı sağlık hizmeti istiyorum. Melih Hanım, bu Türkiye'de birinci derecede sağlık hizmetleri çok geriye gitti. Hasta etmeyici hizmetler bunlar birinci derece. Aile hekimleri. Sağlık ocaklarını kapattılar. Aile hekimliğini getirdiler. Aile hekimleri kaderlerine terk edildi. Kiralarını kendileri veriyorlar, elektriklerini kendileri veriyorlar. Bir aile hekiminin başına şu kadar hasta düşüyor. Aşı yapılmıyor çocukların. Sıralı aşıların 2000'li yılların başlarında %80'in üzerindeymiş sıralı aşısını yaptıran çocuklarımız. Şimdi bu %60'lara gerilemiş. Yani o aşıları yaptırmadığınız zaman çocuklara, sıralı aşılarını, o çocukların ileride belirli hastalıkları açık bırakıyorsunuz. Ayrıca bu şehir hastanelerinin mantığı nedir? Evrensel sağlık hizmeti. Ne istiyoruz biz evrensel sağlık hizmetinden? Özellikle yaşlılar ve yoksullar bu sağlık hizmetine erişebilsin. Hı hı. Şimdi bu şehir hastaneleri, şehrin merkezindeki hastaneleri yıkıyorsunuz, kapatıyorsunuz, yıkıyorsunuz. Şehrin dışına hastane açıyorsunuz. Bursa Şehir Hastanesi 20 kilometredir şehir merkezinde. Kocaeli'nin de böyledir. Mersin de böyledir. İstanbul ve Ankara'da biraz şehrin içerisinde gibi kalıyor. Müsaade edin de İstanbul'da da şehir dışına hastane yapmayın ya. Yani o İstanbul'un şehir dışına hastane
farklı
demek.
Farklı bir
şehir
hinterland arası... İstanbul.
Tabii. 15
16 milyona yakın insan var. Yani, dolayısıyla feasible olması lazım projelerin. Size son bir soru soracağım. Çok önemli. Net yanıtınızı istiyorum ama tabii. Öncelikle bizim günün yazısı bölümümüz var. Ona göz atalım mı?
Tabii.
Günün yazısı. Ana hedef enerji bağımlılığını kırmak olmalı. Eğer Türkiye ekonomisinin başına bir ekonomisti getirseniz ve kendisinden ekonomide gördüğü en önemli problemin ne olduğunu sorsanız hiç düşünmeden enerji bağımlılığı diyecektir. Son 20 yılda Türkiye büyük ağırlıklı olarak doğalgaz ve petrol ticaretini içeren meşhur 27 nolu fasıldan 640 milyar dolar açık vermiştir. Üstelik seneler içerisinde enerji bağımlılığımız azalacağına artmış gözükmektedir. Örnek olarak ham petrol ithalatımızı gösterebiliriz. 2002 senesinde 24 milyon ton olan petrol ithalatımız geçen sene itibarıyla 31,4 milyon tonla rekor kırmış durumdadır. Biz TL'yi suni yollardan zayıflatarak ihracatta rekabetçi gücümüzü artırmaya çalışıyoruz ve görüldüğü gibi pek de bir yere gidemiyoruz. Halbuki sanayiye ve hatta tarıma ucuz enerji temin ederek ve böylece bu sektörlerin üretim maliyetlerinde reel bir düşüş sağlayarak çok daha kalıcı bir atılım sağlayabilir ve vatandaşlar için de çok büyük bir yük haline gelen dolaylı ve dolaysız enerji masraflarından ve onların getirdiği enflasyonist etkilerden kurtulabiliriz. Tuğrul Belli, Dünya. Günün yazısı.
Uğur Bey.
Efendim.
Katılır mısınız? Tuğrul Bey aslında işi özetlemiş durumda değil mi? Tuğrul Belli. İşi özetlemiş. Uzun uzun konuşmaya gerek yok aslında. Şimdi yap, işlet, devret. Dünyada da problemli bir model olarak karşımızda duruyor. Çok tartışmalı. Bizce kamu mu belirli alanlarda olmalı, özel sektör mü? Çözüm ne? Siz ne diyorsunuz?
Şimdi... İkisi de diyeceğim Melih Hanım. Şey açısından baktığımızda, bu altyapı projeler açısından baktığımızda, biz de altyapı projelerinin proje döngü yönetimi çerçevesindeki kurallara uyulmadan yapılıyor. Proje döngü yönetimi şunu der. Önce ihtiyacınızı analiz edin der. İhtiyaç analizi nedir? Kent trafiğinde 300 bin fazladan kişi taşımam gerekiyor. 300 bin fazladan kişi taşımam, bu bir ihtiyaç. Bunu tespit etmiş olmam lazım. Bunu tespit ettikten sonra benim şunu diyor olmam lazım. Bir, ben bunu raylı sistemle yapabilirim. Ekstra 300 bin kişinin taşımasını raylı sistemle yapabilirim. Raylı sistemle yapabilirim derken neyi kastediyorum? Metroyla yapabilirim. Yer üstü, yer altı yapabilirim. İki, otobüs toplu taşımla yapabilirim. Üç, dört, minibüsle yapabilirim. Beş, özel araçların geçmesi için yolumu artırabilirim gibi. Değişik yöntemler tartışılır. Sonra denilir ki bunu kamu mu yapsın, özel mi yapsın? Bunu tartışması, bunun tek çalışmalarını yapmak mümkün Melih Hanım. Bunu kamuca yap, şirket devletle mi yapacağız yoksa geleneksel bir şeyle mi yapacağız? Eğer diyor kitap, bunun diyor hizmet standartını iyi belirleyebiliyorsanız diyor hizmet standartını, şeyle yapın diyor, yap işlet devletle yapın diyor. Ama belirleyemiyorsanız diyor, geleneksel yöntemle yapın diyor. Karmaşık işleri buraya getirmeyin diyor. Çünkü uzun süreli sözleşme yapıyorsunuz. 25 yıllık sözleşme yapıyorsunuz. Geleceğin belirsizliğinde 25 yıllık sözleşme yazmak kolay değildir. Bu nedenle işleri basitleştirmek, küçültün diyor. Bizde 600 milyon doların üzerinde ortalama proje büyüklüğü var. Avrupa'ya gidiyorsunuz, bakıyorsunuz, bu 250-300 milyon dolar. Yani biz Avrupa'nın iki katından fazla proje yapıyoruz. Bu şu anlama geliyor. Avrupa, İngiltere küçücük projelerinde bu kadar çok hata yaptığı için bırakıyor, terk ediyor. Biz koca koca projelerde inanılmaz hatalar yapıyoruz. Ve sonuçta dönüyoruz, geliyoruz. Ekonominin üzerine bir yük olarak bindiriyoruz bunları. Bu nedenle projeleri küçültün diyoruz. Projeleri küçülsün. Bunun fizibilite aşamalarında çok özenli davranın. Biz de Türkiye'de bu projeler siyasi projeler. Bir kişi ben bunu rüyamdı diyor, talep ediyorum diyor. Siyasetin bu talebine bürokrasi hayır diyemiyor. Bu projeleri yapılabilir kılmak adına taklalar attırıyorlar. Şu anda işte bir Kanal İstanbul, oradan size bir safa atıyorum.
Yayın 2010... bitti. Kanal İstanbul'u ayrı bir tartışma konusu yapacağız. Çünkü sürenin sonuna geldik. Ama çok önemli bir mesaj verdiniz. Küçük güzeldir, esnek olmak iyidir. Büyük büyük projeler değil, küçük yönetilebilir projelerle verimliliği yakalamak ve halkı mutlu kılmak daha önemli. Sağ olun diyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Ayrı konu Kanal İstanbul, tartışırız yine sizinle konuşuruz. Sağ olun efendim. Bugünlük bizden bu kadar. Biz pazartesi günü 19.30'da yine karşınızda olacağız. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Sağ olun Uğur Bey.
Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da RSFM'de.